Ayrım 40.
Haberler adalara uğrayıp biraz un, zahire ve pirinç bırakan gemiler tarafından getiriliyor. Bizim için çok uzaktan görülen savaşın anlaşılması pek güç. Söylentiye göre Saint Laurent du Moroni'den hür birlikler adına asker toplayan biri gelmiş. Burada kimse bir şey bilmiyor. Yalnız Almanların Fransa'yı ele geçirdiğinden haberimiz var. Matrak bir olay. Royal Adası'na bir papaz geldi. Ayinden sonra vaaz verdi. Adalara saldırılırsa Fransa toprağını mübastırlarla birlikte korumanız için hepinize silah dağıtılacak. Sözlerini aynen alıyorum. Gerçekten çok saf olmalıydı bu papaz. Bizi de pek saf keriz sanıyordu herhalde. Tutuklulardan hücrelerini savunmalarının istendiğini düşünebiliyor musunuz? Şu kürekte bakalım daha nelere rastlayacağız. Bizim için savaşın başça sonucu şu. Basit gardiyandan komutana ve baş mübassıra kadar aynasız sayısının iki katına çıkması. Bazıları Almanya'da alsaz ağzıyla Fransızca konuşan bir sürü müfettişin adalara görevlendirilmesi. Günde 400 gram ekmek, pek az da et verilmesi. Kısacasını söylemek gerekirse tek artan şey başarısız bir firara verilen ceza. Böyle bir suçun cezası idam. Çünkü suçlamada Fransa düşmanlarının emrine geçmek için kaçtı deniliyor. 4 aydır Royal'deyim. Doktor Germain Gubert'le çok iyi dost olduk. Eşsiz bir kadın olan karısı yiyecek sıkıntısından biraz olsun kurtulmak için benden bir sebze bahçesi hazırlamamı rica etti. Salata, turp, taze fasulye, domates ve patlıcan diktim. Hayatından pek memnun, bana yakın bir dost gibi davranıyor. Bu doktor rüstbeşi ne olursa olsun aynasız eli sıkmamış adam. Ama tanıyıp değer verdiği bazı kürek mahkumlarıyla tokalaşmaktan çekinmiyor. Özgürlüğüme kavuştuktan sonra Doktor Germain Gubert ile Doktor Rosenberg aracıyla yeniden ilişki kurdum. Marsilya'da Kenapire üzerinde karısıyla birlikte çekilmiş bir resmini yolladı bana. Fas'tan yeni dönmüştü. Özgür ve mutlu olduğumu öğrendiğini, çok sevindiğini belirtiyordu. Geride kalan bir yaralıyı kurtarmaya çalışırken Hindiçin'de şehit düştü. Benzerine az rastlanan çok iyi bir insan, karısı da her yönüyle ona uygun bir kadındı. 1967 yılında Fransa'ya döndüğümde karısını aramayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Kendisinden mektupla bir yazılı ifade rica etmiştim daha önce. İstediğimi göndermiş fakat bir daha da bana mektup yazmamıştı. O günden sonra ondan haber alamadım. Birden susmasının nedenini bilmiyorum ama ruhumun derinliklerinde, Royal'deki yuvalarında bana gösterdikleri yakınlıktan ötürü onlar için minnetlerin en büyüğünü taşıyorum. Evet, birkaç ay sonra dönebildim Royal Adası'na. San Joseph, Carbonieri'nin ölümü. Dün dostum Matthew Carbonieri kalbine saplanan bir bıçakla öldürüldü. Bu cinayet bir sürü yeni cinayeti de ardından sürükleyecek. Duşa girmiş, soyunmuş, yıkanıyordu. Suratı sabunluyken yedi bıçağı. Yıkandığımızda genellikle bıçağımızı açar ve eşyalarımızın altına koyarız. Düşman saydığımız biri aniden yaklaşırsa hemen bıçağı kapıp kendimizi korumaya hazırlanırız. Bu tedbiri almamak Carbonieri'nin hayatına mal oldu. Dostumu öldüren bir Ermeni pezevenk. Komutanın izni ve bir dostun yardımıyla Carbonieri'nin ölüsünü rıhtıma kadar indiriyorum. Oldukça ağır. Aşağı doğru yürürken 3 kere mola verip soluk almam gerekiyor. Ayağına çok ağır bir taş bağlattım. İpin yerine de demir tel kullandım. Böylece köpek balıkları teli kesmeyecek, dostum da onlara yem olmadan denizin dibine inecekti. Kampana çalıyor. Biz de iskeleye varıyoruz. Saat akşamın 6'sı. Güneş ufukta batmak üzere. Filikaya biniyoruz. Herkesin tabutu bizim 40 yıllık kapaklı sandıkta Matthew son uykusuna dalmış. Onun için hayat yolu burada sona eriyor. İleri asılın küreklere diyor dümendeki aynasız. 10 dakikadan kısa sürede Royal ile Saint Joseph arasındaki akıntıların birbirine karıştığı yere varıyoruz. O angırtlama bir şey düğümleniyor. Düzinelerle köpek balığı kanadı 400 metreyi bulmayan dar bir çerçeve içinde hızla donanıp duruyor. İşte mahkum yiyenler tam saatinde buluşma yerine geldiler. Tanrı yardım etse de dostumu yakalamasalar. Kürekler kaldırıldı. Carbonerelli ile vedalaşıyoruz. Sandık havalanıyor. Un torbalarına sarılan Matthew'nun ölüsü koca bir kayanın da ağırlığıyla denize düşüveriyor. Korkunç bir şey. Suya değip kaybolduğunu sandığım bir sıra 7, 8, 20 belki daha fazla köpek balığının üstünde havalanıveriyor. Filika uzaklaşmadan Carbonerelli örten un torbaları parçalanıyor. O an anlaşılmaz bir şey oluyor. Matthew Carbonieri 2-3 saniyeden fazla ayakta duruyor. Sağ kolunun yarısı gitmiş bile. Gövdesinin belden yukarısı suyun üstünde doğru Filika'ya geliyor. Sonra daha güçlü bir anafora kapılıp kayboluyor. Köpek balıkları Filika'mızın altından geçerken teknenin dibine dokunuyorlar. Adamlardan biri dengesini yitirip denize düşme tehlikesi atlatıyor. Aynasızlar dahil herkes taş kesiliyor. Hayatımda ilk kez ölmek istiyorum. Bu cehennemin içinde kaynayıp gitmek üzere kendimi köpek balıklarına atıyorum az daha. Ağır ağır iskeleden kampa çıkıyorum. Yanımda kimse yok. Sedye'yi sırtladım. Brutus'un Danton'a saldırdığı düzlüğe varıyorum. Mola veriyor ve yere çöküyorum. Saat akşamın 7'si ama hava karanlık. Ufukta kaybolan güneşin uzantıları batıda birkaç bulut aydınlatıyor. Geri kalan yerler kapkara. Adanın feneri adada bir karanlığı delip geçiyor. Çok üzgünüm. Allah belasını versin. Bir cenaze görmek istedin, üstelik dostunun cenazesine. İşte gördün, hem çok yakından gördün. Kampana sesi ve geri kalan numaralarıyla memnun musun? Hastalık ölçüsüne varan merakını giderdin mi? Şimdi sıra dostumu öldüren herifi temizlemeye geldi. Ne zaman mı? Bu gece. Neden bu gece? Henüz çok erken herifçoğlu tetikte bekliyordur. Grupları 10 kişilik. Benden atik davranmalarına, Carbonieri'nin ardından beni de temizlemelerine fırsat vermemeliyim. Bakalım kaç kişiye güvenebilirim bu işte? Benimle birlikte 5 kişiye. Tamam, herifi temizledikten sonra çaresini bulursam şeytan adasına gitmek en iyisi. Orada ne salın gereği var ne hazırlığın. 2 çuvala Hindistan cevizi doldurdum mu açılırım denize. Kıyıya nispeten yakın dümdüz yol almak şartıyla 40 kilometre. Dalgalar, rüzgar ve suların yükselmesini hesaba katarak bu uzaklık 120 kilometreye çıkar. Dayanma meselesi güçlüyüm. Denizde çuvalların üstünde 2 gün kalırım herhalde. Sedyeyi sırtlayıp kampa doğru yürüyorum. Kapıya vardığımda hiç görülmemiş bir şey oluyor. Üstüm aranıyor. Hiç yapmazlardı bunu. Baş mumaster'ın ta kendisi alıyor bıçağımı. Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Neden aldınız bıçağımı? Bunu yapmakla beni ölüme gönderdiğinizden haberiniz var mı? Öldürülürsem suç sizindir. Ne aynasızlardan cevap veren var, ne de Arap gardiyanlardan. Kapı açılıyor, koğuşa giriyorum. Yahu burada göz gözü görmüyor. Neden üç lamba bireyinde? Kelebek buraya gel. Grandet kolumdan çekiyor. Koğuş pek gürültülü değil. Önemli bir şey olacağı ya da olup bittiği anlaşılıyor. Bıçağım yok. Kapıda aldılar. Bu gece ihtiyacın olmayacak. Neden? Ermeni ile dostu Kenef'te. Ne işleri var orada? İkisi de öldü. Kim öldürdü? Ben. Amma da çabuk davranmışsın. Ya diğerleri? Dördü yerlerinde bekliyor. Paola yerlerinden kımıldamayıp işin burada kesilip kesilmemesine karar vermek üzere seni bekleyeceklerine erkek sözü verdi. Al benimkine. Ben burada bekliyorum. Git konuş onlarla. Onlara doğru yürüyorum. Gözlerim cılız ışığa alıştı şimdi. Fark edebiliyorum onları. Dördü de hamaklarının önünde. Birbirlerine yapışmış bekliyorlar. Paola, benimle konuşmak mı istiyorsun? Evet diyorum. Arada 1,5 metre kadar bir uzaklık bırakıyorum. Bıçağım açık ve sol kolumun içinde. Sapı içse avcuma oturmuş. Dostumun öcünün yeterince alındığını söylemek istiyordum. Sen en iyi dostunu yitirdin. Biz de 2 arkadaşımızı. Bana kalırsa bu işi burada kesmek gerekiyor. Ne dersin? Paola teklifini dikkate alacağım. Kabul edersen şimdilik yapabileceğimiz şey 8 gün süreyle birbirimize ilişmemek. 8 günün sonunda bir şey düşünürüz. Kabul mü? Kabul. Geri dönüyorum. Ermeni ile kaygısızın ölümünden sonra Matthew'nun intikamını alınmış sayıyorlar. Hayır diyor Galgani. Grandet susuyor. Jean Castelli ile Louis Gravan anlaşmaya razı. Sen ne diyorsun kelebek? Bir kere Matthew'yu öldüren kim? Ermeni değil mi? Tamam. Bir şey teklif ettim. 8 gün süreyle ne bizden ne de onlardan kimsenin kıpırdamayacağına söz verdim. Matthew'nun öcünü almak istemiyor musunuz? Diye soruyor Gargane. Adam Matthew'nun öcü alındı. Ona karşılık 2 kişi öldürüldü. Neden geri kalanları temizlemek istiyorsunuz? Ermeninin Matthew'yu öldüreceğinden haberleri var mıydı? Bütün mesele bunu öğrenmekte. İyi geceler, kusuruma bakmayın. Biraz uyumaya çalışacağım. Uyumasam bile yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hamağa uzanıyorum. Üstümde gezinen ve bıçağı çekip alan eli hissediyorum. Bir ses karanlıkta hafifçe fısıldıyor. Uyuyabilirsen rahat uyu kelebek. Biz sırayla nöbet tutacağız. Dostumun bu ani pisi pisine ölümünün aslında önemli bir nedeni de yok. Gece kumar sırasında 170 franklık bir pot ödemek zorunda bıraktığı için Ermeni Matthew'yu öldürmüş. 30-40 oyuncu önünde parayı vermek zorunda bırakılınca alçaltıldığını sanmış salak. Matthew ile Grandet arasında kaldığı için söyleneni yapmak zorunda kalmış. Bunun üzerinde de çevrede eşine az rastlanan temiz ve gılgışısız serüvenci tipi Carbonelli'yi alçakça vurmuş. Bu cinayet bana çok dokundu. Tek teselim katillerin cinayetin üstünden birkaç saat geçmeden vurulması. Küçük bir teselli tabii. Kendilerini koruma fırsatını bile vermeden bir ekskirim şampiyonuna yaraşan hızla Grandet kaplan gibi atılıp ikisinin de boynunu uçurmuş. Yattıkları yer kandan geçilmiyordur herhalde. Aptal gibi onları kim kenefe kadar sürükledi acaba diyorum. Kendi kendime ama kimseye soru soracak halim yok. Gözlerim kapalı, kızıl ve eflatun renkler saçarak batan ve ışınlarıyla Dante'ye uygun bir görüntüyü, dostumu paylaşan köpek balıklarını aydınlatan güneşi görüyorum. Sağ kolunun yarısı kopuk, Filika'ya doğru yürüyen o gövde. Demek Campana'nın köpek balıklarını çağırdığı ve itoğlu itlerin de Campana çaldığında kendilerine yiyecek çıkacağını bildikleri çok doğru. Düzinelerle kanadın denizaltılar gibi çevremizde dolandıklarını görür gibiyim. Sayıları 100'ü geçiyordu. Dostum için her şey bitmişti. Kokuşmuşluk, çürümüşlük yolu. Üzerine düşenin sonuna kadar yapmıştı. 40 yaşında bir hiç yüzünden bıçakla öldürülmek. Zavallı dostum, ben daha fazla dayanamıyorum. Hayır, hayır. Köpek balıkları beni mideye indirsin ama özgürlüğüme kavuşmak için çabalarken, un torbasından kefene sarınmadan, taşsız ve ipsiz, seyircisiz, mahkumsuz, gardiyansız, kampanasız, köpek balıkları tarafından parçalanarak can vereceksem, beni canlı canlı karaya varmak için her türlü güçlükle boğuşurken parçalasınlar. Bitti, bu iş bitti artık. Uzun uzadıya hazırlanmış firar yok. Şeytan adası 2 çuval Hindistan cevizi, Tanrı'nın yardımıyla denize açılıp ver elini kara. Hem bu bir dayanma meselesi, başka bir şey değil ki. 48 saat mi sürer yoksa 60 saat mi? Deniz suyunun içinde bu kadar uzun süre kalmak, Hindistan cevizi çuvarları üzerinde iyice gerdiğim bacak kaslarımı uyuşturup bir süre sonra bacaklarımı hareketsiz bırakmaz mı? Şeytana nakletmenin yolunu bulursam deneme yapacağım. İlk iş Royal'den kaçıp şeytana geçmek. Orada gereğini düşünürüz. Uyuyor musun kelebek? Hayır. Biraz kahve ister misin? Sen bilirsin. Bir fincan kahve ile yeni yaktığı Gloucester sigarasını uzatıyor Grandet. Hamağımda oturuyorum. Saat kaç? 1. Nöbeti 12'de aldım. Senin durmadan dönenip durduğunu görünce uyuyamadığını anladım. Haklısın. Matthew'nun ölümü beni çok üzdü. Ama köpek balıklarına atılması daha da fazla sarstı. Korkunç bir şeydi dostum. Anlatma kelebek. Nasıl olduğunu düşünebiliyorum. Gitmeyecektin oraya. Campana hikayesini uydurma sanıyordum. Hem taşı demir telle bağlayınca köpek balıklarının onu suyun içinde yakalayamayacaklarını hiç aklıma getiremedim. Zavallı Matthew, hayatım boyunca bu korkunç görüntü gözlerimin önünden gitmeyecek. Ya sen, Ermeni ile kaygısı nasıl bu kadar çabuk atlayabildin? Dostumuzu öldürdüklerini duyduğumda adanın öbür ucunda mezbahaya demir kapı yapmakla meşguldüm. Saat 12'yi biraz geçiyordu. Kampa çıkacak yerde kilidi onarmak bahanesiyle atölyeye uğradım. 1 metre boyunda bir tüpün içine iki ağzı da keskin bir bıçak yerleştirdim. Elimde tüple saat 5'te kampa döndüm. Aynasız ne olduğunu sordu. Hamamın bir tahtası kırıldı dedim. Yerine bu gecelik elimdekini kullanacağım. Koğuşa girdiğimde hava da aydınlıktı. Tüpü duşta bıraktım. İçtimadan önce gittim aldım. Hava kararmaya başlıyordu. Dostlarımı çevreme toplayıp bıçağı oracıkta tüpün ağzına yerleştirdim. Ermeni ile kaygısız hamaklarının önünde dikiliyorlardı. Paolo da biraz gerideydi. Biliyorsun Jean Castelli ile Louis Graven yürekli adamlar. Ama yaşları enik onu ilerledi. Böyle bir çatışmada iş görecek çeviklikten ikisi de yoksun. Bu işe bulaşmanı istemediğimden sen gelmeden harekete geçmeyi düşündüm. Sicilin oldukça bozuk. Enselendin mi giyotine gidebilirsin. Jean koğuşun bir ucuna gidip lambalardan birini söndürdü. Grapon da öbür uçtakini. Ortadaki gaz lambasının dışında koğuş iyice karardı. Dega'dan aldığım büyük bir cep feneri vardı. Jean önden yürüdü, ben arkasından. Onların yakınına geldiğimizde kolunu kaldırdı ve lambaları üstlerine tuttu. Gözü kamaşan Ermeni sol kolunu yukarı kaldırdı. Elimdeki mızrakla gırtlağını kesecek zamanı buldum. Kaygısızın da gözleri kamaşmıştı. Bıçağını çekti ama boşa salladı. Mızrağımı öyle büyük bir hızla savurdum ki boynunun bir yanından girdi, öbür yanından çıktı. Paula kendini yüzü koyun yere attı ve hamakların altından sürünerek kaçtı. Jean lambayı söndürdüğünden hamakların altında Paula'yı kovalamaktan vazgeçtim. Bu yüzden kurtardı hayatını. Ölüleri kim kenefe götürdü? Bilmiyorum, herhalde arkadaşları. Karınlarını yarıp para dolu tüpleri de almışlardır muhakkak. Ortalık kan içinde kalmıştır yahu. Ne diyorsun, gırtlakları kesildiğinde neredeyse bütün kanları boşaldı. Mızrağı hazırlarken cep fenerin numarası aklıma geldi. Atölyedeki aynasızlardan biri fenerinin pilini değiştiriyordu. Hemen aklıma takıldı. Dega'ya haber yolladım ve bana bir cep feneri bulmasını bildirdim. Üstümüzü arayabilirlerdi. Onun içinde fenerle bıçak olaydan sonra bir Arap gardiyan aracılığıyla Dega'ya ulaştırıldı. Dolayısıyla o yönden korkumuz yok. Benim de içim rahat. Arkadaşımızı yüzü sabunluyken öldürdüler. Ben de gözlerini kamaştırıp geberttim onları. Ödeşmiş olduk. Ne dersin? İyi yaptın. Arkadaşımızın öcünü bu kadar çabuk aldığın ve beni bu işin dışında tutmayı akıl ettiğin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Artık konuşmayalım bunu. Ben görevimi yaptım. O kadar acı çektin. Kurtulmak için o kadar çalıştın ki bu işi benim sırtlanmam gerekiyordu. Sağ ol Grandet. Evet, eskisinden çok istiyorum kaçmayı. Onun için bu işin burada kapanmasında bana yardımcı ol doğrusu. Ermeninin cinayeti işlemeden arkadaşlarına haber vereceğini hiç sanmıyorum. Paola bu kadar alçakça bir cinayeti kabul etmezdi. Sonuçlarını önceden kestirebilirdi. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yalnız Galgani hepsini suçlu buluyor. Bakalım sabah 6'da ne olacak? İşe çıkmayacağım. Hasta numarası yapıp olayların gelişimini izlemek istiyorum. Saat 5. Koğuş görevlisi yanımıza yaklaşıyor. Çocuklar, nöbetçiyi çağırayım mı? Ne dersiniz? Kenefte iki ölü buldum. 70 yaşlarındaki bu eski mahkum, iki kişinin öldürüldüğü akşamın 6:30'undan beri bir şey duymadığını belirtmek istiyor. Koğuş da kan içinde olmalı. Kenefe giden kanlara basıp sağa sola yaymıştır herhalde. Grandet de ihtiyar kadar numaracı. Ne diyor? Kenefte iki leş mi var? Ne zaman öldürmüşler? Kim bilir diyor ihtiyar. Ben akşam 6'dan beri uyuyorum. Az önce işemeye gittiğimde ayağım kaydı. Yüzüstü kaygan bir şeyin içine kapaklandım. Çakmağımı yakınca kan olduğunu gördüm. Kenefte de ölüleri buldum. Çağır da baksınlar icabına. Nöbetçiler, hey nöbetçiler. Ne böğürüyorsun ihtiyar öküz? Koğuşta yangın mı çıktı? Hayır şef, aptalhanede iki ölü var. Ne yapayım yani, dirilteyim mi ölüleri? Saat 5'i çeyrek geçiyor. 6'da bakarız. Yaklaştırma kimseyi kenefe. Mümkün değil. Az sonra herkes kalkacak. Kimi büyük abdestini yapmak isteyecek, kimi de küçüğünü. Doğrusun, bekle şefle bir konuşayım. Üç aynasız, bir baş mübastır yanlarına iki kişi daha alıp geldiler. İçeri gireceklerini sanıyorduk. Kapının dışında beklediler. Abdesthanede iki ölü mü var dedin? Evet şef. Saat kaçtan beri? Bilmem, az önce gittiğimde buldum. Ölenler kim? Bilmiyorum. Öyleyse ben sana söyleyeyim ihtiyar domuz. Biri Ermeni. Git de bak istersen. Doğru, biri Ermeni. Öbürü de kaygısız. Bekleyin bakalım, içtima olsun. Uzaklaşıyorlar. Saat 6 ilk kampana çalıyor. Kapı açılıyor. İki kahveci hamakları dolaşıyor, arkalarından ekmek dağıtanlar geliyor. 6:30 ikinci kampana. Güneş doğdu, hamakların arasındaki geçit kenefe gidip gelenlerin kanlı ayak izleriyle dolu. İki komutan görünüyor, ortalık iyiden iyi aydınlık. Yanlarında doktorla 8 mübasır var. Herkes soyunsun, hamakların önünde hazır ol, mezbaha gibi burası. Her yer kan içinde yahu. Komutanın yardımcısı herkesten önce kenefe dalıyor. Dışarı çıktığında yüzü bembeyaz. Boğazlanmışlar. Tabii kimse bir şey duymamış ve görmemiştir değil mi? Büyük bir sessizlik. Bana bak ihtiyar, sen bu koğuşun sorumlususun. Adamların ikisi de ölü. Doktor, bunlar aşağı yukarı ne zaman ölmüş acaba? Saat 8 ile 10 arasında. Ve ölüleri ancak sabahın 5'inde buluyorsun ha? Efendim, kulaklarım ağır işitir, gözlerim pek görmez. Üstelik 70 yaşındayım. Bunu 40 yılını da kürekte geçirdim. Anlarsınız ya, çok uyurum ben. Akşamın 6'sında dalmışım, saat 5'te çişim gelince uyandım. Bu bile iyi, çünkü kampanayla güç ayılıyorum. Haklısın diyor komutan alaylı alaylı. Bu bile iyi. Bizim için de iyi ya, komutanı, mübassırları, mahkumuyla hepimiz bütün gece rahat rahat uyuduk. Sedyeciler, ölüleri kaldırıp götürün. Doktor, otopsi yapmanızı istiyorum. Siz de çırılçıplak çıkın avluya, tek sıra halinde. Teker teker doktorla komutanın önünden geçiyoruz. Herkesin vücudu inceden inceye gözden geçiriliyor. Kimse de yara yok. Birçoğunun üstüne başına kan sıçramış. Kenefe gittikleri sıra kanlara bastıklarını söylüyorlar. Grandet, Galgani ve ben diğerlerinden çok daha büyük bir dikkatle gözden geçiriliyoruz.